Bu kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Engin Ercan. Eserin adı Beraber Yürüdük Biz Bu Yıllarda. Yazarı Yılmaz Özdil. Türü araştırma. Yayın evi Doğan Kitap. ISBN 978-605-09-1635-5. Bu kitap 352 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 27 Ocak 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Bir tablo hayal edin, sanat eseri, miras, size ait. Tuvali, Türkiye coğrafyası. Boyası, şehit kanı, alın teri. Her sabah uyanıyorsunuz, gururla seyrediyorsunuz. Ama birileri her sabah sizden önce uyanıp o tablonun başına geçiyor ve orasına burasına minik minik fırça darbeleri atıyor. Her sabah bir minik fırça darbesi, usta işi. Küçük küçük değişiyor tablo. Aniden değil, milim milim, alıştıra alıştıra, yedire yedire. Aradan yıllar geçiyor, tablo o tablo olmaktan çıkmış. Komple değişmiş. Dedim ya, kanıksamışsınız. Bakıyorsunuz, bakıyorsunuz. Tablo hala aynı tablo zannediyorsunuz. Peki ne yapılabilir? Fark nasıl fark edilebilir? Orijinalin aslında ne kadar değiştiği, ne hale getirildiği ilk bakışta nasıl anlaşılabilir? Tek çare var, kıyas. Tablonun ilk haliyle son halini yan yana koymalı. En baştan söyleyeyim, ön sözü var. Son sözü daha söylenmedi. Başı olan, sonu henüz olmayan bir kitaptır bu. AKP iktidarının şeceresidir. Gazete manşetlerinden kronolojisidir. 11 yılın arşiv özeti, haber hafızasıdır. Hangi adımlar hangi sırayla atıldı? Hangi sansasyon hangi basit olayın artçısıydı? Hangi sebep hangi sonucun işaret fişeğiydi? Hangi niyet, hangi amacın maskesiydi? Bir bakışta görebilmeniz için hazırladım. Huni'nin ağzına yaklaştıkça hızlanan girdap misali, memleketin döne döne nasıl sürüklendiğini, tesadüfler silsilesinde aslında hiç tesadüf bulunmadığını, birbiriyle alakasızmış gibi peş peşe yaşananların meğer aynı tesbihin taneleri olduğunu, tarih sırasıyla tarihe not düşmek için derledim. Niye derseniz, yarın öbür gün utanılacak dönemdir, unutturulmak istenecektir. Hatırlansın diye yazdım, unutulmasın. Çıraklık dönemi. 2002. AKP yerine AK Parti, Hilton'da şükür namazı, Siirt seçimi iptal, Hablemitoğlu suikastı. 3 Kasım 2002. Sandıklar açıldı, ampul çıktı. AKP iktidarı başlamıştı. Muhalefette CHP vardı. T 1946'dan sonra ilk defa mecliste sadece iki parti temsil ediliyordu. Gerisi %10 barajının altında kalmıştı. Recep Tayyip Erdoğan seçime katılamamıştı. Halkı ırk, din, dil farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan hüküm giymişti. Siyasi yasaklıydı. Abdullah Gül başbakan oldu. Güya biri yasaklı, biri başbakandı ama davul kimin omzunda, tokmak kimin elinde belliydi. İlk resmi davet Beyaz Saray'dan gelmiş, Başbakan Gül değil, henüz milletvekili bile olmayan Erdoğan çağrılmıştı. O günlerde AKP'liler dahil herkes AKP derken, gazetelerimize manşet olan davet mektubunda AKP yerine AK Parti yazıyordu. Kimse farkında değildi. AKP'ye AK diyen ilk kişi ABD başkanıydı. Reuters ajansı bu ziyareti şu cümlelerle haber yaptı. Geçen sene Washington'da konuşacak adam bulamayan Tayyip Erdoğan, film yıldızları gibi limuzinlerle karşılandı. Bu işler böyleydi. Moda AKP'ydi. İlk tesettür defilesini Yıldırım Mayruk yaptı. İş dünyası tek parti iktidarından pek mutluydu. Sakıp Sabancı, ikinci Özal trenine biniyoruz diyerek, sadece cebini düşünen patronların duygularını dile getirirken, AKP milletvekilleri Ankara Hilton'da iftar açıp lobide topluca şükür namazı kılıyordu. Manşetler güllük gülistanlıktı. Gel gör ki başbakanın eşi Hayrünisa Hanım, eşinin yöneteceği ülkeyle mahkemelikti. Eşi muhalefetteyken türbanla okula giremediği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açmış, Türkiye'yi şikayet etmişti. Peki ne olacak şimdi diye sordular. Nefsim için bir şey yapamam, insanlığı düşünürüm. Davayı geri çekersem makam mevki için geri çekti demezler mi dedi. Oysa pek yakında insanlığı düşünürüm filan demeyecek, bir başka makam mevki için davasından vazgeçecekti. Şak, Yüksek Seçim Kurulu Siirt seçimini iptal etti. Interpol tarafından aranırken bağımsız aday olmasına ve milletvekili seçilmesine ses çıkarılmayan Jet Fadıl apar topar tutuklandı. Meclise girdim diye sevinirken hapse girdi. Jet'in tasfiye edildiği gece jet hızıyla yasa çıkarıldı, Erdoğan'ın yasağı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer veto etti ama nafile. Erdoğan'ın yakında cibilliyetsiz diyeceği CHP'nin tam desteğiyle aynen iade edildi, onaylandı. Siirt seçimi, Siirt konuşmasından sonra hapse atılan Erdoğan'ın başbakan olabilmesi için tekrar edilecekti. Minareli şiirden yasaklayan hukuk kılıfına uydurulmuştu. Bülent Arınç TBMM başkanı oldu. Cumhurbaşkanını yurt dışı gezisine uğurlamaya eşiyle birlikte geldi. Böylece türbanı ilk defa devlet protokolüne soktu. Kadınlarımızın kılığı kıyafeti tartışılırken, saçının teline bile tahammül edilmezken, kaderin cilvesi sanırım, Türk kızı Azra Akın dünya güzeli oldu. AKP'li bakanların katıldığı ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, bakanlarla birlikte Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün de oruçlu olduğu açıklanırken, irticai faaliyetleri nedeniyle TSK'dan atılmış eski subay AKP milletvekili Rövanş gibi Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı seçiliyordu. PKK terörü neredeyse sıfıra inmişti. Sene boyunca sadece iki şehit verilmişti. 1987'den beri uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı. Derken Türkiye suikastla sarsıldı. Alman vakıflarının örtülü faaliyetleri ve siyanürlü altın kitaplarıyla tanınan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent Necip Hablemitoğlu evinin önünde başına kurşun sıkılarak öldürüldü. Fethullah Gülen cemaatinin istihbarat dünyasındaki örgütlenmesiyle ilgili kitap hazırlığındaydı. Tetikçi kayıptı. AKP döneminin ilk karanlık olayıydı. Başbakan Gül, bu cinayeti aydınlatmak devletin namus borcudur dedi. Başbakanlıktan Çankaya'ya devletin başına çıkacaktı ama namus borcundan ses seda çıkmayacaktı. 2003. 1 Mart tezkeresi geçmedi, kafamıza çuval geçti. Taliban'ın dizinin dibinden başbakanlık makamına, Türbanlı Diana, Kayserili George Clooney, Haysiyetli Beygir Cihan, Babalar Gibi Satış, Uzan Operasyonu, El-Kaide İstanbul'da vurdu. Yeni seneye faciayla girdik. THY'nin Konya isimli RJ-100 tipi uçağı Diyarbakır'a iniş sırasında düştü, 75 kişi hayatını kaybetti. AKP henüz iktidarda yeniydi ama taktiği eski taktikti. Baktılar pilot ölmüş, pilot hatası deyip kapattılar. Halbuki bu RJ'ler uçan tabuttu. Kazayı rahmetli pilota yıkmışlardı ama THY bunlardan kurtulduğunda deve bile kesecekti. Konya isimli uçağın üstüne bir bardak soğuk su içilirken, yeşil sermaye tabir edilen Endüstri Holding'in koordinatörü, Konya isimli şehrimizde basın toplantısı düzenliyor, gurbetçilerden toplanan 300 milyon marktan geriye anca 50 milyon mark kaldığını belirterek, ortaklarımız paranın üstüne bir bardak soğuk su içsin diyordu. Gelişmiş ülkelerde bir ömürde bile yaşanmayanlar, Türkiye'de bir haftada yaşanır hale gelmişti. Gündemin değişme hızı sersemleticiydi. Peş peşe okuyup göreceksiniz ki yokuş aşağı koşar gibiydi. Mesela inanmakta güçlük çekebilirsiniz ama AKP ile ilk ters düşen kişi AKP'nin pek yakında yere göğe sığdıramayacağı Hilmi Özkök'tü. Gazetecilere ordu evinde kokteyl verdi, başbakana verdi veriştirdi, yüksek askeri şura kararlarına şerh konulması, irticaya bulaşanlara cesaret verdi, dedi. Peki ne demek istemişti? Ertesi günkü manşetlerde izah edildi. TSK'dan atılmasın diye şerh konulan bir assubay, tarikat şeyhiydi, üsteğmen müridi vardı. Subay assubaydan emir alıyordu. Bir başka subay namaz saatine denk geliyor diye nöbete çıkmamıştı. İsrail'e gönderilen bir muhribin subayı ise ben Müslümanım, İsrail Müslümanlara eziyet ediyor diyerek gemiye binmeyi, İsrail'e gitmeyi reddetmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ufak ufak ne hale getirilmeye çalışıldığı ilk defa bu kadar açık şekilde basına yansımıştı. Aynı gün Genelkurmay tarafından TBMM Dışişleri Komisyonu'na briefing verildi. Çünkü AKP iktidar olur olmaz KKTC'nin kepenklerinin kapatılması anlamına gelen Annan planı peyda olmuştu. Aniden Denktaş defol mitingleri başlamış, Denktaş'ta Ankara bu planı kabul etmem için baskı yapmaya devam ederse istifa ederim resti çekmişti. Briefingi veren Tümamiral Kadir Sadıç, 1974'te Barış Harekatı'na genç bir subay olarak katılmıştım, şimdi gelinen nokta çok üzücü, derken gözyaşlarını tutamamış ağlamıştı. Tarikat şeyhi assubaya hükümet eliyle sahip çıkılırken, bu yurtsever Tümamiral tutuklanacaktı. Dedim ya her şey çok hızlı gelişiyordu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, seçimden 10 gün önce açtığı davanın esası hakkındaki görüşünü henüz Ocak ayı bitmeden Anayasa Mahkemesi'ne sunmuş, siyasi partiler yasasına uymayan, hukukun arkasına dolanan AKP'yi kapatın, Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlık yetkisi kullanmasını önleyin demişti. Gel gör ki, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tek sütunda kalmış, dansöz Asena sürmanşete çıkarılmıştı. İbo şova giderken silahlı saldırıya uğramış, bacağından vurulmuştu. Memleket için daha önemli haber yoktu. Herkes Asena'nın bacaklarına bakarken, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, memleketin kalkınma planını açıkladı. Bütün limanlar satılacak, Tüpraş, Petkim satılacak, madenler, telekom, tekel satılacak, Bankalar, fabrikalar, köprüler, otoyollar satılacaktı. Dünya ekonomi tarihinde üreterek değil satarak kalkınacağına inanan ilk millettik. Hadi buna inandık diyelim. Biri çıkıp bu Abdüllatif Şener AKP'den istifa edecek, yol arkadaşlarını yolsuzlukla suçlayacak, hatta rakip parti kuracak deseydi, herhalde Abdüllatif Şener bile inanmazdı. Kalkınmamız için vergi barışı adı altında yasa çıkarıldı. Kalkınmamızdan ilk faydalanan kişi Maliye Bakanı oldu. Kemal Unakıtan yargılandığı davadan yırttı. Bilahare haksız mal varlığı davasından yargılanan Tayyip Erdoğan'ın beraatine karar verildi. Hazine avukatı itiraz bile etmedi ki kalkınalım. Kurban Bayramı başladı. Etin kilosu 8 milyon lira. Bugünkü parayla 8 liraydı. 17 Ocak 2003. AKP döneminin ilk şehidi, uzman çavuş İrfan Yayla Diyarbakır kırsalında düşerken, ABD askeri heyeti Mersin ve İskenderun limanlarında inceleme yapıyor. AKP milletvekilleri Antalya açıklarına demirleyen uçak gemisi Harry Truman'da hatıra fotoğrafı çektiriyordu. Başbakan Gül'ün özel danışmanı Ahmet Davutoğlu'na büyükelçi ünvanı veriliyor. Tayyip Erdoğan ailece Davos'a gidiyor. Emine Hanım, kar yağışı kristal bir rüya gibi çok romantik diyor. Tayyip Erdoğan Davos zirvesine önemsiz diyenlerin şizofren tipler olduğunu söylüyordu. Hemen peşinden Başbakan Gül de eşiyle birlikte Davos'a gidiyor. Yalakalık fırsatını kaçırmayan gazetecilerimiz Hayrünisa Hanım'ı Davos şıklığı başlığıyla sunuyor. Başbakanımız kaynak bulmak için Türk vatandaşlığını satmayı düşündük. 20 bin dolara vatandaşlık satalım önerisi getirildi. Tepkiden çekindik, vazgeçtik diyor. Her geçen gün adını biraz daha fazla duyacağımız spekülatör Soros, Türk hükümetinin doğru yolda olduğunu anlatıyordu. Hal böyleyken Cumhurbaşkanı Sezer, bileği kırılan eşini Hacettepe'nin acil servisine getiriyor, sıradan vatandaşlarla röntgen kuyruğuna giriyor, gidişte dönüşte kırmızı ışıkta duruyordu. Davos'a gidip İsviçre'ye Cumhurbaşkanı olması daha uygundu, yeni Türkiye'ye pek yakışmıyordu. Tank taşıyabilen dev kargo uçakları İncirli'ye inip kalkmaya başlamıştı. Amerikan basını Ankara ile Washington'un el sıkıştığını, 40 bin Amerikan askeriyle 350 uçağın Türkiye'ye konuşlanacağını yazıyordu. Başbakan Gül, bugünden itibaren stratejik ortağımızın yanındayız dedi. O günden itibaren yüce basınımıza sihirli değnek değdi. Hep bir ağızdan Irak'ta kitle imha silahları var manşetleri başladı. Kimisi kimyasal silah olduğunu, kimisi biyolojik silah olduğunu yazıyor. Maazallah bu Saddam çok fena adam korkusu pompalanıyor. Dumanı tüten füze rampası fotoğrafları yayınlanıyordu. Bizim ahali dünya yansa okumaz, magazini mutlaka okur diye düşünenler işin o tarafını da ihmal etmiyordu. Mesela şu başlığı hiç unutmam. Saddam'da dünyaya yetecek kadar botoks var. Milli Savunma Bakanlığı seferberlik halinde ciplere sefer görev emri çıkarılacağını, el konulacağını duyuruyor. Sibelcan desteğe hazır olduğunu açıklıyor. Hülya Avşar feda olsun diyordu. Seksi sanatçılarımız adeta göğüslerini memlekete siper ederken, İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde Zeki Triko'nun bikinili reklam panosu, hacı adaylarının abdestini bozuyor diye beyaz perdeyle kapatılıyordu. Hollanda'nın Türkiye'ye patriot verdiği, Amerikan avaxlarının memleketimize tekerlek koyduğu dakikalarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Genel Müdürü THY'ye genel müdür yapıldı. Ha belediye otobüsü ha Boeing diyemediği için uçak ve metro birbirine çok benziyor dedi. Tam adı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için hükümete yetki verilmesi olan 1 Mart tezkeresinin oylanmasına saatler kalmıştı. İngiliz basını ABD'nin 27 milyar dolar verdiğini, Ankara'nın 4 milyar dolar daha istediğini yazıyor. ABD Başkanı Bush, Türkler at pazarlığı yapıyor diyor. Barzani'nin internet sitesi, Türkiye pahalı fahişe rolünde manşeti atıyordu. Tayyip Erdoğan evet çıkması için bastırıyor. Hayırda hayır yok diyor. CHP lideri Baykal mutlaka hayır dememiz gerektiğini söylüyordu. TBMM Başkanı Arınç ise oy hakkım yok, oy versem hayır verirdim diyerek dincisi, eski solcusu, eski ülkücüsü, eski liboşu, toparlama kadroyla iktidara gelen AKP'nin monoblok olmadığını gösteriyordu. Türkiye nefesini tuttu, tezkere oylandı, sonuç evet, karar red. Tam bize göre bir durumdu. Dünya algılamakta güçlük çekti. Evetler fazlaydı. 250 hayıra karşılık 264 evet çıkmıştı ama salt çoğunluk sağlanamamıştı. CHP ile beraber 71 AKP milletvekili hayır demişti. O ana kadar aslansın, kaplansın, koçumsun diyen Amerikan basınında aniden hava döndü, Türkiye'yi dansöz kıyafetiyle tasvir eden karikatürler yayınlandı. Hemen ertesi gün kemer sıkma paketi açıklandı. Hükümetimiz A'dan Z'ye bütün vergilere giydirdi. Basınımız pek cesurdu o zamanlar. Bush'tan alamadı, halktan alacak başlıkları atıldı. 8 Mart 2003 Siirt seçimi tekrarlandı. Tayyip Erdoğan milletvekili oldu. Bir hafta sonra başbakan oldu. 5 gün sonra ABD Irak'ı vurdu. Türkiye'yi defterden silmiş, kara harekatına güneyden başlamışlardı. ABD Başkanı açık açık, Türkler sakın Irak'a adım atmaya kalkmasın, Kürtlerle çalışacağız dedi. Tezkereyi bize yedirecekleri anlaşılmıştı. Peki niye bu kadar öfkelendiler derseniz, ABD Büyükelçisi Pearson açıkladı, Türk hükümeti Kuzey Cephesi için bize garanti vermişti dedi. Meğer sayın hükümetimiz mecliste tezkere oylanmadan önce tamamdır bu iş diye söz vermişti. Tayyip Erdoğan kafasına göre yönetmek istiyordu. AKP'nin dış politikadaki vahim hatalar zincirinin ilk halkasıydı. Güya jest yaptık, hava sahamızı açtık. Halbuki izin mizin istedikleri yoktu. Uçaklar, füzeler vızır vızırdı. Hatta Şanlıurfa'ya Tomahawk düştü. Mersin'e savaş gemileriyle malzeme indiriliyor. İskenderun limanına helikopterler yığılıyor. Batman, Mardin, Johnny kaynıyor. Sıkıysa dokun deniyordu. Gazetelerimizde Türkiye'nin desteği olmadan başarmaları imkansız, bataklığa saplandılar, Irak yeni Vietnam olur gibi köfteden başlıklar atılırken, Amerikan tankları daha üçüncü gün Bağdat'a girdi. Memlekete demokrasi geldi zanneden Iraklılar, Saddam'ın heykelini şıpıdık terliklerle döve döve yıktılar. Heykel bile Saddam'dan fazla direnmişti, zor yıkıldı. Her akşam çerezleri meyveleri alıp ekran başına geçiyor, film seyreder gibi Amerikan füzelerinin uçaklarının Bağdat'ı nasıl vurduğuna bakıyorduk. Harekatın ilk haftası bitmeden bizzat başbakanımızın katıldığı bir başka hava harekatı yaşandı. Pilotlar kapıyı açık unutmuş, üzerinde bomba olduğunu söyleyen korsan kokpite dalmış, İstanbul-Ankara seferini yapan THY uçağını 196 yolcuyla kaçırmış, çek Berlin'e demiş, yakıtı biten uçak Atina'ya inmişti. Başbakan Erdoğan cep telefonuyla korsanı aradı, ikna etti, korsan teslim oldu. Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren adam işsizdi. Eşi kendisini terk edip Almanya'ya ailesinin yanına gitmişti. Buhiyar da eşinin yanına gitmek için en pratik yolun uçak kaçırmak olduğunu düşünmüştü. Gazetelerimiz, başbakanımızın ne kadar ikna edici, ne kadar uzlaşmacı bir kişiliğe sahip olduğunu yazıyor, alkışlıyordu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.